Ayrım 4.
Palmiyeler, gece safaları, nar ve limon ağaçları ile çevriliydi köşk. Ayrıca bahçede çiçek dolu tarhlar, bir tenis kortu, bir ahır, bir suni gölcük ve Şeytanoğlu'nun çocuklarıyla karılarının dinlenmesi için bir çam ormanı vardı. Köşkün birinci katında oturma ve çalışma odalarıyla muazzam bir kütüphane ve uçsuz bucaksız bir yemek salonu yer almıştı. Öyle ki içeride 100 kişi horat etse, saray gene de bomboşmuş gibi bir duygu uyandırıyordu insanda. Baştan başa ceviz kaplama duvarlarda en pahalı halılar ve altın yaldızlı çerçeveler içinde asık ya da güler yüzlü ata resimleri asılıydı. Şeytanoğlu bir ziyafet ya da bir bridge partisi verdiği günler hizmetçilere yardım edeyim diye beni de eve yollardı. İlk defa olarak içeri girdiğimde şaşkınlıktan donup kalmıştım. Bu gördüğün daha bir şey değil demişti hizmetçiler. Trenler gibi uzun masaların üzeri yemek takımlarıyla doluydu. İşlemeli keten örtüler ve o güne dek hiç görmediğim yemeklerle yüklü çini tabaklar. Siyah havyar, balık yumurtası, jambon, çeşit çeşit turşular, tavuk ve hindi dolmaları, kızarmış kuzu etleri, istiridyeler, çağanozlar, istakozlar, mayonezli balık etleri ve bembeyaz dilim dilim ekmekler. Acayip içki şişeleri vardı. Mantarları patlayarak açılıyor ve bol köpüklü sarı bir içki taşıyordu içlerinden. Kristal kadehler parlıyordu. Fıraklı ve silindir şapkalı adamlar iniyordu bahçeye ard arda sıralanan arabalardan. Çoğunda kelebek gözlük vardı. Yabancı konsolosların yanı sıra bankacılar, tacirler, büyük toprak ağaları, miras yediler, doktorlar, avukatlar, gazeteciler, hatta iki psikopos vardı gelenler arasında. Ve bir alayda kadın, taze, dolgun, işveli. İpekliler içindeydi hepsi. Saçları, gerdanları, parmakları elmas yüklüydü. Geçtikleri yerlere ilkbaharın bütün çiçekleri bir araya gelse çıkacak kokudan daha da bol, daha da baş döndürücü bir koku saçıyorlardı. İş biter bitmez dinlenmek için mutfağa koştum. Orada patronun arabacısı Yakumi amcaya rastlayınca büyük bir sevinç duydum. Takkesini kaşları üzerine yıkıp oturmuş, içki yudumluyordu. İki arkadaş gibi olduğumuzdan hemen yanına ilişip sordum. Demek patronlar hep böyle yaşıyor Yakumi amca. Peki ama bu kadar çok masrafın altından nasıl kalkıyor bunlar? Tasalandığı şeye de bak şunun dedi. Patronların korkacağı bir şey mi var sanıyorsun Manoli? Bu akşam burada bir el değişimlik kağıda incir yüklü koca koca vapurlar, pamuk, deri, tütün balyalarıyla dolu vagonlar satılacak. Sen kendi derdine yan oğlum. Onların dağları var, köyleri, madenleri, fabrikaları var onların. Ve devlet memurlarında bile değil. Parayla ifsat ederler memurları, rezaletlerine göz yumulsun diye. Paşa beşlik banknotlarını okşar, zaptiye mecidiyelerini, Türkiye'nin kısmetine de mışıl mışıl uyumak düşer. Ay oğlum, iyi rüyalar, zavallı memleket. Bir an sustuktan sonra homurdanarak ekledi. Bizim asıl düşmanımız Levantenlerdir. Bir de Türkiye'nin kanını kaynağından emen Avrupalı sülükler. Ta nerelerden gelip çöktüler bağrımıza, yapışıp geçirdiler dişlerini rahatça. Bit bunlar bit. Allah belalarını versin. Ve göreceksin felaket Türklerden değil bize onlardan gelecek. Bir sigara yuvarladı Yakumi. Bir dikişte bitirdi rakısını. Biraz daha istedi hizmetçilerden. İçi içine sığmıyordu belli. Bakalım halimiz ne olacak dedi homurdanarak. Niye Yakumi amca? Bir şey mi çıkacak diyorsun? Bir şey çıkacak tabii bu gidişle. Belki de kan çıkacak. Bir dinleyen olup olmadığını anlamak için döndü, güven getirdikten sonra beni kendisine doğru çekip içki ve tütün kokan soluğuyla boğarcasına ''Bu akşam'' dedi. ''Burada çok önemli şeyler konuşuluyor. Yunanistan ayaklanmış diyorlar. Herkes silaha sarılmış. Hürriyet nizamı geliyormuş. Ve benim aslan oğlum ana vatanda hürriyet demek. Allah'ın da yardımıyla burada bizler için esaret demektir. Şimdi anlıyor musun?'' Gerçekten de 1912 Balkan Harbi patlak vermekte gecikmemişti. Jön Türkler kaynıyordu. Dervişler, beyler, Yunanistan'dan sürülmüş mülteciler köşe bucak dolaşarak halkı bizlere karşı kışkırtmaya koyulmuşlardı. İki ağabeyim Panago ile Mihal Türkler tarafından askere alındı. Ama Mihal kaçmayı başarıp Yunanistan'a geçmiş ve Yunan ordusuna iltihak etmişti. Mukaddes bir iş yaptı diye kesip attı babam. Köyle bütün papazlar, öğretmenler, ihtiyarlar onu örnek diye gösteriyorlardı. Reaya'da yüzlerce yıllık kurtuluş özlemleri uyandıkça Jön Türk hareketi de gelişmekteydi. Bir zamanlar Girit için bağırdıklarını şimdi Makedonya için bağırıyorlardı. Bizim Makedonya. Ve bu mesele onlar kadar bizleri de ilgilendirmekteydi. Jön Türkler, uyan ey uyuşuk ahali diyordu halka. Ama uyuşuk ha deyince uyanmıyordu. Dürtüklemek gerekiyordu onu. Dürtükleme görevini de Hristiyanların mağdur edilmesi ve hatta katledilmesi görmekteydi. Şeytanoğlu'nun oğlu Tino tam bu sıralarda döndü Orta Doğu gezisinden. Sana kötü haberler getiriyorum baba dedi. Türklerde borca sadakat diye bir şey kalmadı. Bir alay Alman, İtalyan, Fransız ajanı durmadan kafaları karıştırmakla meşgul. Beyrut'ta Nuri Bey'e rastladım. Bütün Orta Doğu'da dağıtılan bir broşür verdi bana. Oku bak. Yaşlı tüccar siyah bir şeridin ucunda sallanan altın çerçeveli gözlüklerini vakarla taktı gözüne. Daha ilk satırdan itibaren dudak büküp favorileriyle kısa düzgün sakalını sinirli bir şekilde okşamaya koyuldu. Broşür şöyle diyordu. Eğer biz Türkler açsak ve ıstırap çekiyorsak bunun bütün sebebi servetlerimizi ve ticaretimizi ellerinde tutan gavurlardır. Bunların istismarına ve küstahlığına daha ne kadar zaman göz yumacağız? Gavur mallarını satın almayın. Onlarla her türlü ilişkiyi kesin. Ne ihtiyacınız var dostluklarına? Onlarla sözüm ona kardeşçe geçinmek size ne kazandırıyor? Siz samimi olarak onlara sevgi ve servetlerinizi ikram ediyorsunuz ama onlar... Bu alçaklık ve yalan dolu vesikayı bütün Orta Doğu'da dağıtan kim biliyor musun baba? Jön Türkler tabii, başka kim olur? Boşuna yorma kendini, Jön Türkler değil. Dutch Palestine Bank dağıtıyor. Evet evet, Filistin Alman Bankası. Şimdi anladın mı durumu? Tilki gözlerini şöyle bir yumdu ihtiyar şeytanoğlu. Uzun süre sessizce düşündü. İşini bilen bir tüccar olarak yabancı sermayenin Türkiye'de tek başına at oynatabilmek için hasmını bertaraf etmeye giriştiğini anlamış bulunuyordu. İsviçre ve Fransa'daki ihtiyatlarımızı arttırmak lazım dedi. Allah kusurumu affetsin ama korkarım kötü günler bekliyor bizi. Bizim bildiğimiz Türkiye olmaktan çıktı bu memleket. Doğruydu ama bir halkın yanında kardeşçe yaşamış olan bir başka halkın değişebilmesi için büyük bir kin birikimine ihtiyaç vardır. Nitekim propagandanın zehrinden uzakta yaşayan Türkler daha yıllar boyunca bizlere kardeş muamelesi yapmakta devam edeceklerdi. Tine Şeytanoğlu'nun dönüşünden bir ay sonra babası onu mirasçı bırakmadan ölen bir amcasının sabun fabrikasını işletmek üzere görevlendirdi. Tino yeni işinde yardımcı olmam için beni de götürmüştü yanında. Bir sabah bir Türk girdi içeri. Hafifçe eğilip Türk usulü elini göğsüne, ağzına ve alnına götürmek suretiyle selam verdikten sonra ''Ben Bursalı İsmail Ağa'yım'' dedi. ''Yorga ki efendi nerede?'' Öbür dünyada cevabını verdi patronum. ''Öldü mü? Ne diyorsun? Vah vah! Yerine kim bakıyor peki?'' ''Ben bakıyorum efendim. Emriniz?'' ''Ödemek için geldim'' dedi Türk. ''Neyi ödemek için İsmail Ağa?'' ''Eski bir borcum vardı da onu. Şimdi biraz para geçti elime. Geciktiğim için özür dilerim.'' Aramaya koyulmuştu patron. Sonunda yorulup ''Defterlerin hiçbirinde borçlu gözükmüyorsun ağam'' dedi. ''Merhum senin ismini silmiş olmalı.'' ''İyice ara oğlum. Gözlerini dört aç da ara.'' Laf bolluğuna kapılma hemen. İntizamlı bir adamdı Yorgaki efendi. Üstelik ufak bir meblağ değildi benim borcum. Mutlaka bulacaksın. Şeytanoğlu elinin altındaki bütün çekmeceleri karıştırıyor, dosya ve defterleri yok diyor ama bulamıyordu. Bir de aşağıdaki ambarda eski defterler var dedi sonunda. Yarına kadar müsaade et de bakayım. Ertesi gün Türk gene karşımızdaydı. Buldun mu diye sordu. İşini kolaylaştırmak için ben sana kendi defterimi getirip geldim işte. Lüzum yok İsmail Ağa, buldum işte. Aferin, tas tamam yazılmış, gördün mü? Yeni deri kuşağından bir kese çıkarıp çözdü. İpini havada raks ettirerek bir avuç altın lira ile mecidiyeler çekti içinden. Mermer tezgahın üzerine atıp saymaya koyuldu. Bir, iki. Borcu kapanmış olduğu halde saymaya devam ediyordu Türk. Ne yapıyorsun dedi patron. Al bu paraları, fazla bunlar. Bunlar faizi, para dediğin yumurtlar. Bence borcumu vaktinde ödemedim. Nankör olmadığım gibi namussuz da değilim. Sadece İsmail Ağa değildi böyle davranan. Aslında Türkler de bizim dostluğumuza muhtaçtı. İki halk aynı toprak üzerinde bir arada doğup büyümüştük ve yüreğimize sorarsanız ne onlar nefret ediyordu bizden ne de biz onlardan nefret ediyorduk. Tam bu sırada İzmir'e babam geldi. 120 altın Türk lirasına sattı ürününü. Kış ihtiyaçlarını alıp tamamladıktan sonra bir sinemaya götürmek istedim onu. Fatihe sinemasının önünden geçiyorduk ve birden gelmişti fikir. Girip hemen iki bilet aldım. Biraz eğlenmeyi hak ettim baba, gel buraya girelim. Neresi burası, tiyatro mu? Gel de görürsün, gel hele. Olmaz öyle şey diye homurdandı, utançtan kıpkırmızı kesilerek. 20 yıldır İzmir'e iner dururum, tiyatro denen yere adım atmadım daha. Kendi girmediğim yere çocuğum mu sokacak beni? Bütün namuslu ailelerin bu seyre bayıldıklarını kendisine anlatıncaya kadar akla karayı seçtim. Sonunda girdi tabii ve çıktığımızda büyülenmiş gibiydi. Önümüzdeki yıla Allah kısmet eder de sıhhatte olursak anneni getirip bu harikayı ona da göstereceğim. Gösteremedi zavallı. Birden çullandı hastalık üzerine ve tam 70 yaşında bir tek çürük dişi, bir tek ağarmış kılı bulunmayan bu sapasağlam vücudu devirdi geçti. Ölümü kedere boğdu beni. Çocuk ölmüşlerinin sadece iyi yanını hatırlar. Kaldı ki son günlerinde ihtiyar Aksiyoti alışılmadık derecede iyi davranıyordu herkese. Hatta bir gün geçmişteki sertliğini mazur göstermeye bile girişti. İlk defa olarak babasının kendisine çocukken neler çektirdiğini anlattı bize. Anası o daha küçükken ölmüştü ve üvey anasının zulmü yüzünden 8 yaşında evi terk etmek zorunda kalmıştı. Başlarımız önümüzde hiç konuşmadan dinliyorduk. Bu sessizliğin hangi anlama geldiğini anlamış olmalı ki. Babamın kötü taraflarını almış olmak istemezdim diye devam etti. Ama kötü yanları öylesine çoktu ki. Bendeki iyi yanları almanızı isterim çocuklarım. Kötü yanları bırakın mezara götüreyim. Allah'ı sevin ve annenizi, resmi makamlarla dolaşmaktan sakının. Paraya değer verin. Çünkü yoksullar bugün hor görülmekte. Buna karşılık para için ruhunuzu şeytana teslim etmeyin. Unutmayın ki hiçbir zaman namussuzluk etmedim ben. Şerefimi her şeyin üstünde tuttum. Ya ihmalcilikten ya da birdenbire öleceğini hesap edemediğinden köy geleneğine uygun olarak malının büyük kısmını ilk oğluna bırakmıştı. Büyük ağabeyim Kosta'yı iyice hırçınlaştırdı bu. Çünkü topraklarımızı değerlendirmek için hepimizden fazla o çabalamıştı. Büyük tüccar rüyalarını bir yana atarak gelip tarlada çalışmamı bildirdi bana. Köy hayatına dönüş hoşuma gitmiyordu gerçi ama çağına çağır boyun eğdim. Boş durmayıp yenilikler getirmeye çalıştım tarım düzenimize. Biz babalarımızdan böyle görmedik lafını işitince de köpürüyordum tabii. Katiyen ağabeylerimin anlayacağı cinsten şeyler değildi bu yenilikler. Çalışmamak için uyduruyor bunları diyordu Panago benim için. Hiçbir zaman onlarsız edemiyor ama hiç zaman da onlarla aynı fikirde olamıyordum. Yorgi hariç hepsi gülünç buluyordu beni. Kendini bir şey sanıyor. Öğretmen Larios'tan sonra İzmir'de Lüdyas'la şeytan oldular şımartıp bu hale getirdi bunu. Hem köylü olup hem ilerlemeyi arzu etmenin kötü bir şey sayılmayacağını boşu boşuna anlatmaya çalışıyordum onlara. Ama bir ara ahbaplık edip kendisine çok şeyler öğrendiğim bir Türk dilencinin dediği gibi köyler mahallesinde ayna satıyordum. Hepsinin dışarıda olduğu bir gün kapı çalındı. Açtım. Bir Türk zaptiyesi vardı karşımda. Derhal komiseri görmem gerektiğini bildirmeye gelmişti. Endişe içinde gittim karakola. Ama Türk subayı kibar bir adamdı. Otur oğlum. İçim rahatlamıştı. Seni neden çağırdığımı biliyor musun? Nereden bileyim efendim? Sadece bana kötülük etmeyeceğinizi biliyorum o kadar. Peki bunu nereden biliyorsun bakalım? Buraya şimdiye kadar sizin gibi adil ve iyi bir komiser gelmediğini söyler köylüler hep Kirbe efendi. Hoşuna gitmişti bu sözler. İyi olmasına iyiyimdir ama iyilerle iyiyimdir dedi. Ve siz bu iyiliği hak etmiyorsunuz. İçime kurt düştü ama renk vermedim. Devam etti. Kardeşlerinden biri kaçmış askerden. Kaçıp Yunanistan'a gitmiş. Oradan size mektup gönderiyor. Mektubunda ne yazdığını bilmiyorum. Yalnız sansür bu mektubu tutup ayırdığına göre içinde kanuna aykırı bir şeyler vardır sonucunu çıkarıyorum. Sözlerimi iyice tartarak cevap verdim. Kardeşimiz çekip gittiyse bizim suçumuz ne efendim? Ancak bu deliliği yapan vermeli bunun hesabını, biz değil. Korkma ulan dedi subay. Kardeşinin yaptığından seni sorumlu tutacak değilim. Aldığım emri yerine getiriyorum ben. Sözleri güven vericiydi gerçi ama aldığı emirler ne olsa gerekti. Beni tutuklayıp Kuşadası'ndaki sorgu yargıcına göndermek emrini almıştı belki. Ve belki de orada zindana atacaklardı beni. Sana 5 kuruş ceza kesmişler dedi. 5 kuruşu verir mektubu alırsın. Üzerinde para var mı yoksa gidip getirecek misin? Birden rahatladım. Emir buydu demek. Bir yarım mecidiyelik çektim cebimden uzattım. Teşekkür ederim efendim dedim. Paranın üstünü vermek istedi ama almadım tabii. Sağlığıma bir kahve içmesini rica edip ayrıldım. Eve dönüp de Mihail'in mektubunu okuyunca anladım ki Türkiye henüz uyanmamıştır. Nasıl kaçtığını, Yunanistan'a nasıl geçtiğini, nasıl Yunan ordusuna yazılıp yan ya da savaştığını ve kaç tane Türk esir aldığını mektupta bir bir anlatıyordu alçak. Aradan 7-8 ay geçmişti ki yağmurlu bir akşam şimşekler çakıp gök gürüldürken Mihal çıkıp geldi eve. O ne heyecan, o ne ağlayış çığırıştı ya Rabbi. Başından geçenleri kısaca anlattıktan sonra miras payını Türk lirası olarak almaya geldiğini söyledi. Neye uğradığımızı şaşırmış kalmıştık. Uzun bir sessizlikten sonra en büyüğümüz Kosta şöyle konuştu. Bire Mihal, buraya gelebilmek için hayatını tehlikeye attığını söyledin. Bütün bunları, bu saçma sapan şeyleri söylemek için mi göze aldın yani? Kendini mazur göstermeye girişti Mihal. Yunanistan'da hayat zor dedi. Toprak yaşatmıyor, öldürüyor adamı. Çakıl taşı dolu, üstelik batak. Sözün kısası, bir leblebici dükkanı açmak için paraya ihtiyacım var. Ötekiler çıkarlarının nerede olduğunu biliyor ama dertlerini anlatamıyorlardı. Bana döndüler. Konuş dedi Kosta. Panago da başıyla tasdik etmişti. Bir bardak rakıyı bir dikişte yuvarladıktan sonra kelimeleri tartarak dinle Mihal diye başladım. Biz bir banka değiliz ki hazır paramız olsun. Senin hisseni alelacele satmaya kalkacak olsak hem sana hem de kendi topraklarımıza kötülük etmiş oluruz. Ama madem ki hayatını tehlikeye atıp buralara kadar gelmişsin, eğer ötekiler de kabul ederse köyden bir miktar borç bulmaya gayret edelim de eli boş göndermeyelim seni. Sıra verilecek paranın miktarını belirlemeye geldiği zaman tartışma hararetlendi. Mihal 50 lira istiyor, ötekilerse faizi ona ait olmak üzere sadece 10 lira teklif ediyorlardı. Birbirlerini boğazlamak üzereydiler. Durun yahu diye bağırdım. Ne bağırışıp duruyorsunuz, susun biraz. Şeytan oğlunu malı mı var elinizde de bölüşemiyorsunuz? Kısın sesinizi, komşular işitecek. Ayıp denen bir şey var, utanın biraz. Mihal gürlemeye koyulmuştu. Mahsus bağırıyorlar ki jandarmalar işitsin ve gelip öldürsün beni. Böylece benim payım da onlara kalacak çünkü. Ötekiler iskemlelere yapışmışlardı. Kıs çeneni. Yeter diye bağırdım yeniden. Ne yapıyorsunuz siz? Oturun şöyle. Kardeş gibi konuşalım, hayvanlar gibi değil. Hiç kimsenin hakkı yenmeyecek, anladınız mı? Mihal bugün güç durumda. Ona yardım etmemiz lazım. Yurdundan uzakta yaşamak kolay değildir. Ve ona tutup da 15-20 lira verecek olursak kıyamet kopmaz herhalde. Faizleri ben öderim, merak etmeyin. Yarın harp bitip de barış yapıldığında Mihal aramıza dönecektir elbette. Mirası o zaman paylaşırız. Annemin gözleri dolu dolu olmuştu. Allah senden razı olsun diye mırıldandı yavaşça. Allah senden razı olsun. 3 gün sonra gitti Mihal. Fırtınalı bir geceydi. Emin bir yelkenliğe bindirdim onu ve ertesi gün öğle vakti köye döndüm. Yorgunluk ve heyecandan bitkin bir haldeydim. Gene de tarlaya koştum hemen. Köyde eğlenmedim. Yorgi geldi yanıma utanç dolu bir sesle. Hiçbir ailesi kavgası hatırlamıyorum ki dedi. Sonunda çeremesi senin sırtına yüklenmiş olmasın. Ve kimse de tutup bir teşekkür bile etmez sana. Kim dedi teşekkür beklediğimi? Benim sırtım sağlamdır. Boş ver. 2. Bölüm. Amele taburu. Gün henüz doğmuştu. 2 metre boyunda gözleri deve gözü gibi patlak bir insan azmanı olan Tellal Kosma çıngırağını durmadan sallayarak köy sokaklarını arşınlamaya koyulmuştu. Yataklarından fırlayan köylüler kapılara, pencerelere üşüşüyorlardı. Raya'nın yüreği titriyordu. Rumlar kadar Türkler de bayılırdı Kosma'ya. Duruma göre bir merak ya da heyecan uyandırma, güldürme veya ağlatma tarzı vardı. Resmi emir ve kanunları, ölüm ve evlilik haberlerini bile atasözleri veya taşlamalar halinde ve daima kafiyeli olarak ilan ederdi. Ama bu 1914 sonbaharı sabahında bakışları karanlık, sesi acınacak şekilde titremekteydi Kosma'nın. Kosma Sarapoğlu diye bağırdı ihtiyarlardan biri sert sesiyle. Maskaralığın sırası değil, uzatmadan söyle söyleyeceğini. Ne var, ne oluyor, daha yıldızlar parlarken niye böyle sokağa uğradın? Çok büyük, çok önemli şeyler oluyor. Harbe giriyoruz, harbe. Allah uzun ömürler versin. Sultanımız, efendimiz, Kaiser'in yanında yer almış bulunmaktadır. Avusturya ve Almanya ile el ele verip İngiltere, Fransa ve Rusya ittifakına karşı cihat açmıştır. Donup kalmıştı herkes. Niye varacaktı bu harbin sonu? Bizim, Rumların halimiz ne olacaktı? Köylülerden biri Tellal'a yaklaşıp fısıldayarak sordu. Peki ya küçük devletler bire Kosma? Yunanistan mesela, o kiminle beraber? Orasını bilmem dedi Kosma. Türkiye'nin tellalıyım ben. Fransa Dışişleri Bakanı değil. Hükümetimiz tarafından sizlere bu haberi vermek emrini aldım. Hepsi bundan ibaret. Bir anda etrafını çevirdiler. Neye kızıyorsun be? Korkuyor musun yoksa? Senin gibi bir yiğit de korkacak olduktan sonra bir şeyler saklıyorsun sen bizden. Sizden ne saklayacakmışım kardeşler? Harp harptir işte. Düğün değil ki bu. Tutup da şakaya vurayım. Gençler perişan olacak, dere gibi kan akacak. Kimisi gidecek okkanın altına, kimisi karlı çıkacak bu işten. Allah fakir fukaraya yardımcı olsun. Başka ne desem boş. Birkaç gün geçti aradan. Kosma yeniden dolandı sokakları. Çıngırağını sinirli sinirli çalıyordu bu sefer. Yerlere balgam atıyor ve baldıran zehri içmiş gibi suratını buruşturuyordu. Kocaman kunduraları ile toprağı kazmak ister gibi yürüyor ve hep önüne bakıyordu yürürken. Boğuk bir sesle bağırdı sonunda. Kötü haber yurttaşlar. Allah uzun ömürler versin. Sultanımız efendimizin emirleriyle 20'sinden 40'ına bütün Osmanlı kulları silah altına alınmış bulunmaktadır. Ne mutlu kız babalarına. 5 oğlum var, 5'i birden gidiyor. Lanet olsun böyle zamana. Bir ölü evine dönmüştü köy. Ne bir tek kelime çıktı erkeklerin ağzından ne de iç geçirdiler. Başlarını önlerine eğip işlerine döndüler sadece. Bir anda kurumuş gibiydi hepsi. Analar çocukların eski elbiselerini yıkayıp onarmaya koyuldu. Bütün ermişlere doğa borcu bir tamam eda edildi o gün. Henüz tadını alamamıştık. Ne olduğunu kesin kes bilmiyorduk ama seziyorduk ki müthiş bir şey başlamaktaydı. Ama henüz hayal edebildiğimiz felaketlerin bizleri bekleyen felaket karşısında pek cüce kaldığını kestiremiyorduk. Her akşam tıklım tıklım doluyordu kahveler. Köylüler, ırgatlar, gençler, ihtiyarlar, papazlar kısık sesle tartışıyorlardı. Haberler boğuntu vericiydi. Dendiğine göre Türk hükümeti Hristiyanlara katiyen güvenmiyor ve onlara ne silah ne de üniforma vermeden amele taburu denilen özel çalışma birliklerine yolluyordu. Bu özel birliklere ölüm taburu demek daha doğru düşerdi. Bir akşam iş için İzmir'den gelmiş olan tüccarlardan biri, "Böylelikle çocuklarımız," dedi, "hiç değilse silahlarını müttefik dostlarımızın üzerine boşaltmaktan kurtulmuş oluyor." Öfkeyle atıldı ihtiyar Stasino. "Şu söylediğine ciddi olarak inanıyor musun yani Antonaki Mihali? Biz inanmıyoruz. Sen işini uydurmuşsun maşallah. Birini bir Alman şirketine yerleştirmişsin oğullarının, birini de demir yollarına. Üçüncüsü zaten papaz okulundadır. Ama biz böyle mi ya? Kaptıkları gibi götürüyorlar bizimkileri. Benim temiz toklesim askere alınalı daha bir ay geçmedi, kaçacağım diye haber uçurtuyor bana. Tahammülü kalmamış. Can düşmanının etmeyeceği kadar işkence ediyorlarmış. Harp esirleri onların yanında bey gibi kalır diyorlar. Açlık, bit, pislik kokusu, günde 18 saate kadar uzayan bir çalışma. Ve aklını şaşırıp da isyana kalkarsan kırbaç ve türlü işkence. Sadece yemeklerini veriyormuş devlet. Onu da köpekler bile yemez diyorlar. 15-20 asker aynı pis karavanın içinde yiyorlarmış. Kirli çamaşırlarını da gene onun içinde yıkamak zorundalar. Yedikleri de ne? Ağza alınmaz bir çorbayla leş eti. Midesi geniş olan birkaç kaşık yutabiliyor diye yazmakta oğlum. Ama kibarlığa vurup da tiksinecek olursan mahvolduğunun resmidir. Çünkü aç kalırsın. Ve tiksindiğin lokmayı ağzından kapmak için arkadaşını öldürecek kadar gözün dönmüştür. Tam bir şeytan işi bu amele taburları, dedi papaz Diso. 1912 harbinde böyle pislikler yoktu. Türk'ü bu derece zalim kılan kim? Menfaatiyle Almanya diye haykırdı tenekeci Jaco Havlar gibi.